tadımız ve uyumumuz için.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında haftanın son iş gününde yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Ve yine değerli konuklarımız olacak stüdyomuzda. Siz de bize ulaşmak ve konuklarımıza sorularınızı ulaştırmak isterseniz bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hemen hatırlatalım. 090-312-463-3419, 463-3421 numaralı telefonlardan bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Ya da elektronik posta göndermek isterseniz hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, yine değerli konuklarımıza ulaşabilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızı sizler için Meltem Afşar ve Şule Özçakır hazırladılar. Teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. 15.55'e dek sizlerle birlikteyiz bugün de. Programımızda neler olacak, gelin şöyle bir göz atalım. Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs 1919'un milli mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti için önemini Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Necdet Aysal aktaracak bizlere. Ve hemen sonrasında Ankara İl Müftülüğü uzman vaizi değerli hocamız Ayşe Akkoç bizlerle birlikte olacak, infak konusunu konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor.
İşte yine ayrılık, İşte yine göründü uzaklar. Gitme vakti geldi yeşil o bahçelerden, İşte yine bozkırlar. Gitme vakti geldi yeşil o bahçelerden, İşte yine bozkırlar. Aklımda düşlerle giderim buradan ilk seherde. Uzaktan arar mı yürek kendini, uzakta bir yerde. Aklımda düşlerle uzaktan arar mı yürek kendini, uzakta bir yerde. Gidiyorum arkama bakmadan. Bir filiz boy verir belki de yeni baştan. Gidiyorum hoşça kal. Bir filiz boy verir belki de yeni baştan. Gidiyorum hoşça kal. Aklım düşlerle giderim buradan ilk seherde. Uzaktan arar mı yürek kendini, uzakta bir yerde. Aklımda düşlerle giderim buradan ilk seherde. Uzaktan giderim uzakta onurur mu yürek kendini? Uzakta bir yerde, uzakta bir yerde, uzakta bir yerde.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Necdet Aysal bizlerle birlikte. Sayın Aysal hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Milli Mücadele'nin 100. yılındayız.
Evet.
Bugün biraz 19 Mayıs'ı, o günleri konuşalım istedik. Biraz Atatürk'ün gençlere armağan ettiği bir bayram, gençlere nasıl armağan etti, ne zaman armağan etti, gençlere verdiği önem neydi, nasıldı?
Evet.
Biraz da bu konuları sizinle değerlendirelim istedik. İsterseniz ona başlayalım Sayın Aysal. 19 Mayıs 1919 tarihi, evet, Atatürk'ün gençlere bir armağanı. Gençlik ve spor bayramı olarak ne zaman kutlanmaya başlandı?
Ben tabii konuşmama başlamadan önce tüm dinleyicilerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Tabii önemli bir gün ve 100. yılını idrak ediyoruz. Yani 19 aslında pek çok şey ifade ediyor. 19 aslında kuruluş ve kurtuluşun ilk adımı. Ve bir kıvılcımın bir anlamda bir meşalenin tutuşturulmasının ilk adımı. Ve Mustafa Kemal de işte gerçi Mayıs'ta doğmamıştır ama pek çok konuşmasında
doğum günüm der, değil
evet,
mi?
Benim 19 Mayıs'ta dünyaya geldim, doğdum der. Tabii bu ilk defa bayram olarak aslında biz Samsun'da kutlandığını görüyoruz. Yani Gazi Günü adı altında 1926'da ilk kez Samsun'da böyle bir kutlama töreni var. Arkasından 1935 yılına geldiğimiz zaman Atatürk Günü olarak bazı etkinlikler var. Özellikle bu dönemde 1935 yılında bazı spor kulüpleri, örneğin işte Beşiktaş bunun öncülüğünü yapacak, Beşiktaş Spor Kulübü. Arkasından Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri, o sporcular ve topyekün özellikle Fenerbahçe Stadyumunda 35'te büyük bir şey var. Bir spor şölenine dönüşecek. Yani ve arkasından da işte yine kulüpler işte bu durumu tabii ki meclise iletecekler ve Gazi, özellikle Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Paşa bunu benimseyecek. Ve arkasından da işte gerekli çalışmalar yapılacak ve özellikle 20 Haziran 1938 tarihinde Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmasına yönelik bir kanun çıkacak. Yani 38'den itibaren, 20 Haziran 1938'den itibaren biz Gençlik ve Spor Bayramı olarak 19 Mayıs'ı kutluyoruz. Fakat işte malumuz, yine dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. 12 Eylül 1980 askeri müdahale, hükümet darbesinin hemen sonra 1981 tarihinde, tam tarihini izin verirseniz söyleyeyim, 7 Mart 1981 tarihinde Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak yani isim değişikliğine gidilecek ve o günden bugüne İşte her 19 Mayıs'ları coşku ile, sevinç ile işte Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutluyoruz. Tabii bu uzun bir tarihsel süreci var. Yani bu süreci incelebilmek için önce bir aslında bir 20. yüzyılın başına gitmek gerekiyor. Aslında daha evveliyatı var ama tabii zamanımız yetmeyecek ona. 1900'lü yılların başında tabii Osmanlı Devleti var. Artık Osmanlı Devleti'nin eli kolu bağlanmış. Çünkü işte o tarihte ne var? İşte özellikle 19. yüzyılın başlarına itibaren işte kanlı savaşlar var. Büyük savaşlar var ve o savaşlara girmiş, o savaşları kaybetmiş. Artı yine işte büyük devletlerin, emperyalist devletlerin baskıları var. Ve o baskılar had safhaya ulaşmış. Örneğin işte kapitülasyonlarla başlayan, ticari sözleşmeleriyle devam eden ve borçlarla yine aynı şekilde süreç devam eden bir süreç, uzun bir süreç var ve yani tüm her şey yabancıların kontrol altına girmiş durumda. Yine 20. yüzyılın başlarında yine o kanlı savaşları biz görüyoruz. Örneğin 1911 Trablusgarp, hemen arkasından 1912-13 Balkan Savaşları. Daha henüz Balkan Savaşı'nın yaralarını sarmadan işte 1914 tarihinde başlayan ki 4 yıl sürecek olan Dünya Savaşı. Ve o Dünya Savaşı'na tabii Osmanlı işte bir oldu bitti neticesi karşısında girecek. Almanların yanında savaşa girecek. Ve aşağı yukarı 9 ayrı cephede savaşacak. Ama Yalnızca bir cephede kazanacak. O da hepimizin çok iyi bildiği
Çanakkale.
Deniz zaferini kazanacağız. Denizden Çanakkale'nin geçilmez olduğunu dost düşman tüm emperyalist devletlere göstereceğiz. Arkasından işte kara savaşları başlayacak ve karada da Mehmetçik. O değerli komutanlar ki Mustafa Kemal Paşa'mızı göreceğiz. Ve destan yazacaklar. Fakat tabii diğer cephelerde de tabii ki kısmi başarılarımız var. Mesela Kutul Amara, Irak cephesinde diğer pek çok başarılarımız var ama tabii bu başarılar pek fazla işe yaramayacak. Yine ağır bir bozgun yaşayacağız. Evet. Ve işte 19 savaşın sonuna doğru 18 yılına geldiğimiz zaman işte beraber savaştığımız devletler yenilgiyi kabul edecekler ve ateşkes isteyerek savaştan çekilecekler ve çaresiz işte Avrupa'nın deyimiyle tabii o terim bizi rahatsız ediyor ama burada onu ifade etmem gerekiyor. Hasta adam ve hasta adam artık o da ateşkes istemek zorunda kalacak. Ve işte yine dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Antlaşması'nı Osmanlı Devleti imzalamak zorunda kalacak. Ve bu ateşkesle tarihçiler Osmanlı Devleti'ni fiilen artık tarihe gömerler. Yani tarihe karıştığını söylerler. Tabii bu ateşkes 25 madde son derece önemli. Çok ağır hükümler içeriyor. Aslında normalde ateşkesler bu kadar uzun olmaz. Fakat bizim ateşkes antlaşması sanki bir barış antlaşması hüviyeti taşıyor. Ve ne var? Özellikle 7. madde son derece önemli. Aslında hepsi önemli ama 7. maddeye dayanarak işte emperyalist devletler biraz sonra işte Kasım'ın ilk haftasında Anadolu'yu işgale başlayacaklar. Yalnızca 7. madde mi? Değil tabii ki. Biraz önce bahsetmedim ama o 4 yıl süren o Dünya Savaşı'nın o mesela 1915'te 16-17 yıllar arasında 4 tane gizli anlaşma var. İşte İstanbul Gizli Paylaşım Antlaşması, Londra Gizli Paylaşım Antlaşması, Sykes-Picot Gizli Paylaşım Antlaşması, Saint-Jean-de-Maurien Gizli Paylaşım Antlaşmalarıyla savaş sırasında hasta adamın topraklarını birbirlerine vaat ediyorlar. Vaatler ne zaman gerçeğe dönüşecek? Savaşı kazandıkları takdirde gerçeğe dönüşecek ve işte onu gerçekleştirmek için harekete geçiyorlar Kasım ayının ilk haftasında. Tabii ellerini kollarını sallayarak bu işgalleri gerçekleştirecekler çünkü... Peki neden Anadolu insanı sessiz kalacak? Bunun pek çok alt başlıkları var, nedenleri var. Örneğin kimse bu dönemde kurtuluşa inanmıyor. Yani Padişah Vahdettin kurtuluşa inanmıyor. 6. Mehmet Vahdettin ki 3 Temmuz 1918'de tahta çıktı. 5. Mehmet Reşat vardı 1. Dünya Savaşı sırasında. Hakk'ın rahmetine kavuştu. Böyle bir taht değişikliği oldu. Kurtuluşa inanmıyor. Örneğin İstanbul hükümetleri mesela o dönemde kim var? İşte mütarekenin imzalandığı günlerde Ahmet İzzet Paşa var. Ahmet İzzet Paşa biraz sonra istifa etmek zorunda kalacak. Tevfik Paşa hükümeti kuracak. Tevfik Paşa istifa edecek. Damat Ferit Paşa hükümeti kuracak. Yani iç politikada sürekli bir hükümet değişikliği söz konusu. Onlar kurtuluşa inanmıyor. Artı o değerli komutanlar kurtuluşa inanmıyor. Yani artı Anadolu insanı kurtuluşa inanmıyor. Niye? Çünkü Anadolu insanı her şeyini kaybetti. Yani çoluğunu kaybetti, çocuğunu kaybetti. Artık yaşama şeyi yok, ümidi yok. Yani ne olacaksa olsun diyor artık. Yani işte bu esnada bir de bizi rahatsız eden işte bu dönemde 18 sonları ile 19 yılı başlarında şey var. İşte İstanbul hükümetinin Anadolu'ya yayınladığı bir takım beyannameler var, fetvalar var. Yani o fetvalarda sessiz kalmamızı istiyorlar. Anadolu insanın sessiz kalmasını istiyor İstanbul hükümeti. Ancak diyorlar sessiz kalırsak hayatta kalabiliriz. Yani sessiz kalırsak en azından evet belki işgali gerçekleştirecekler ama sessiz kalırsak Mondros'un hükümlerine harfi harfine uyarsak bize yaşamak için belli bir alan bırakacaklar ve biz o alanda yaşamaya devam edeceğiz. Hayatta kalacağız diye düşünüyorlar. Ha daha sonra tabii bu biraz değişecek. Belki diyorlar belki o alanda bize bıraktıkları bölgede bizim bağımsız yaşamamıza izin vermeyebilirler ama yine sessiz kalırsak belki bir Amerikan bayrağı altında, belki bir İngiliz bayrağı altında, belki bir İtalyan bayrağı altında yaşamaya devam edebiliriz diyorlar. Ama tepki verirsek elimizde avucumuzda hiçbir şey yok. Bu bizim sonumuz olur diyorlar. Yani böyle bir çaresizlik var. Yani tabii bugünün koşullarıyla değil, o dönemin koşullarına göre düşünmek lazım, incelemek lazım, objektif olmak gerekiyor. Ve arkasından tabii ama böyle düşünmeyen iki komutan var. Bir tanesi Kazım Karabekir, bir tanesi de tabii ki Mondros'un yürürlüğe girdiği gün Genelkurmay tarafından, İstanbul'da bulunan Erkan-ı Harbiye tarafından Suriye'ye görevlendirilen Mustafa Kemal, Tuğgeneral Mustafa Kemal Paşa. O kurtuluşa inanıyor. Yani böyle esir yaşamaktansa, bir ülkeye bağımlı hale yaşamaktansa bu ulus diyor yok olsun daha iyidir diyor. İşte biraz sonra işte bu düşüncesini bir parola haline getirecek. öylesi diyor. Ya istiklal ya ölüm diyor. Yani böyle bir artık kararlı. Suriye'de görevine tabii ki Mondros'un ilk hükümlerine karşı gelen Mustafa Kemal Paşa. Yani aslında Suriye'de 7. orduyu ilave edecek. İşte ordunun elindeki silahları İngiliz'e teslim edecek. Bölgenin asayişini sağlayacak. Ama bu böyle yapmıyor. Tam tersi işler yapıyor ve uyarılıyor. Sonra Yıldırım orduları lağv ediliyor ve Mustafa Kemal diyor ki Mustafa Kemal'e yeni görevlerin İstanbul diyor ve çaresiz bu emre uymak zorunda kalacak Mustafa Kemal Paşa. İşte Adana'ya geçecek. Adana üzerinden İstanbul'a hareket edecek. 13 Kasım önemli. 13 Kasım Mustafa Kemal Paşa'nın işte Suriye'den İstanbul'a geldiği tarihtir. Ve 13 Kasım niye önemli? 13 Kasım İstanbul'un fiili işgal tarihidir. Daha önce geçemedikleri Çanakkale Boğazı'nı İtilaf Devletleri donanması ellerini kollarını sallayarak geçti ve İstanbul önlerine geldi o muhteşem büyük donanma ve demir attı. İşte aynı gün o Haydarpaşa tren garının merdivenlerinde ki biraz sonra merdivenlere inecek. Kartal 2 adı verilen İstimbo'da binecek ve karşıya geçecek. İşte o güzel sözü, o tarihi sözü söyleyecek. Hata ettim, İstanbul'a gelmemeli idim. Ne yapıp Anadolu'ya dönmenin çaresine bakmalı. Geldikleri gibi giderler diyecek. Bu söz bizim için önemli.
Evet.
Ve Mustafa Kemal 6 ay İstanbul'da kalıyor bu süre zarfında. Tabii işgaller yine o karışıklıklar devam ediyor. Ha, bu arada bir kıpırdanma var yavaş yavaş. Niye? Çünkü Mustafa Kemal'in işte İstanbul'da bulunduğu sürede artık işte ne olacak? İşte 15 Mayıs mesela 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir işgal edilecek. Yani İzmir'in işgaliyle birlikte Batı Anadolu'nun işgali tamamlanmış olacak. Yani kuzeyden, güneyden, doğudan her taraftan artık işgaller tamamlandı. Ve Mustafa Kemal çareler arıyor. Sürekli işte arkadaşlarıyla bir araya geliyor gizli. Ve o bir şekilde Anadolu'ya geçecek. Yani onun İstanbul'da kafasında şekillendirdiği, oluşturduğu dört düşünce olduğunu biz biliyoruz. Ki bunu Nutuk'ta da ayrıntılı bir şekilde ele almıştır. Birinci düşüncesi ulusal bilinç. İkinci düşünce ulusal birlik. Üçüncü düşünce ulusal bağımsızlık. Dördüncü ana düşüncesi ise ulus egemenliğine dayanan tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak. İşte bu dört düşünceyi bir sır gibi saklayacak ki onu da zaten büyük yapan, önemli kılan işte bu düşüncelerini yeri geldiği zaman, fırsatını yakaladığı zaman hayata geçirmek. Ve işte fırsat arıyor ve aradığı fırsat işte biraz sonra ayağına gelecek. Samsun karışık, Karadeniz bölgesi karışık ve İngilizler sürekli işte İstanbul hükümetine baskı yapıyor. Oradaki asayişin sağlanması amacıyla ve işte oraya bir komutanın gönderilmesini istiyorlar ve işte o komutan olarak Mustafa Kemal ön plana çıkacak. 30 Nisan 1919'da İstanbul hükümeti Vahdettin'den o 4 maddelik görev talimatnamesini alacak. Çok geniş yetkilerle Samsun'a gidiyor ve 9. Ordu müfettişi unvanıyla işte hazırlıklara başlayacak. Tabii Samsun'a giderken karargahını oluşturması gerekiyor. Uzun uzun hikayesi var. Hani pek çok anekdot var ama tabii zamanımız yeterli olmayacak. Ve işte karargahında 23 subay var. Ki burada da bir bilgi karışıklığı var. Kimi kaynaklar 17'ler, 16'lar, 18'ler ama biz 23 subayın olduğunu biliyoruz. Artı 25 tane de er ve erbaş var. Yani toplam 48 kişilik bir çalışma karargahı var Mustafa Kemal Paşa'nın. Artı İstanbul hükümeti kendilerine Bandırma adı verilen bir vapur tahsis etti. İsmail Hakkı Bey'in komutasında, İsmail Hakkı Durusu'dur. Ve işte o vapura, işte o ekip, karargah, 48 kişi binecekler. Ve işte o vapur 16 Mayıs 1919 tarihinde Cuma günü İstanbul'dan akşam üzeri yola çıkacak. Akşam 5 sularında İstanbul'dan yola çıkacak. Yalnız tabii vapur aslında Galata rıhtımından binecekler. Fakat Kız Kulesi açıklarında vapur bekliyor. Sandallarla vapura intikal ettiklerini söylüyor hatıralar. Ve vapur aramaya İstanbul'dan çıkarken aramaya İngilizler tarafından biliyorsunuz aranacak. Ya vize alacaklar yani İstanbul'dan çıkarken İngiliz Büyükelçiliğinden vize. O 48 kişi için vize alınacak ve vapur aranacak. Ve orada çok güzel bir hikaye vardır. Yani aramayı yapıyorlar, silah arıyorlar tabii ki. Şey diyor yani biz diyor ya ahmaklar diyor. Biz diyor hani silah niye götürelim diyor. Biz diyor silahtan daha tehlikeli. Şeyimizi götürüyoruz, aklımızı götürüyoruz diyor. Yani fikrimizi götürüyoruz diyor. Ve çok güzel, çok anlamlı bir konuşma gerçekleştiriyor. Artı bir de istihbarat aldı aslında. Pek çok istihbaratı var paşanın. İşte bu vapurun işte yolda batırılacağı, işte veya işte ne bileyim bir kazaya kurban gideceğine dair öldürüp suikast gibi böyle iki kaynaktan da onun da uzun uzun hikayesi var. Haber alıyor ama tüm bu şeye rağmen tehlikelere rağmen işte yolculuk başlıyor. 17 yani bugün 17 Mayıs'tayız. Bugün İnebolu'ya geldiler Mustafa Kemal ve arkadaşları. 18 Mayıs'ta Sinop'a varacaklar ve tarihler 19 Mayıs 1919'u yani pazar günü ama o tarihte pazartesine denk geliyor tabii ki. Pazartesi günü işte Samsun'da Anadolu topraklarına ayak basacaklar. İşte onların Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Samsun'da Anadolu topraklarına ayak basmasıyla biz milli mücadeleyi başlatacağız. Yani ulusal bağımsızlık savaşımızı başlatacağız. Tabii bu arada Samsun'da tabii görevlere karşı çıkacak. Aynı Yıldırım ordularında yaptığı, 7. Ordu'da yaptığı o şeyi, itirazı orada da yapacak. Yani tam tersi siyasi teşekküllerle bağlantıya geçecek ki onları ortadan kaldırması isteniyor. İşte Rum sözde işte Karadeniz ve Trabzon ve çevresinde işte bazı Türk çeteleri Rum köylerini basıyormuş, işte Rumları katlediyormuş. Böyle bir takım böyle söylentiler var. Ama tam tersi o söylentiler. Tam tersi Rum çeteleri Türk köylerini basıyor ve binlerce insanı katlediyor. Ve ne yapacak Mustafa Kemal? İşte o çetelerin üzerine yürüyecek ve onları bir şekilde pasifize etmek için çalışmalarını hızlandıracak. Tabii bu durum tabii ki İngilizleri, İtilaf Devletleri'ni rahatsız ediyor. Mustafa Kemal Paşa uyarılıyor. Fakat uyarıyı dikkate almıyor. 6 gün kalacak biliyorsunuz Samsun'da ve 25 Mayıs'ta apar topar Havza'ya geçecek. Ya bu arada Anadolu'da ne var? Hani dedik ya konuşmamızın başında. Anadolu insanı sessizdi, çaresizdi. Her şeyini kaybetmişti o insanlar. O insanlar biraz sonra harekete geçmeye başlıyor. Biraz da tabii Mustafa Kemal'in etkisi var. Yani Mustafa Kemal'in o Samsun'a çıkmasıyla birlikte zaten artık tüm işgal bölgelerinde bir şey başlıyor. Hareketlenme başlıyor. Aslında bu hareketlenmeyi biz daha çok şeyde başlatıyoruz. Havza tahmiyle başlatıyoruz. 25 Mayıs'ta Havza'ya geçti. Oradan devam edeyim. Ve 28 Mayıs'ta 4 maddelik Havza tahmini yayınlıyor. Ve bu tahmimde Anadolu insanından sessiz kalmamasını istiyor Mustafa Kemal. Tam birinci maddesinde diyor ki İzmir diyor 15 Mayıs'ta işgal edildi diyor. Ve İzmir'in işgaline diyor protest edin diyor. Yani en yakın telgrafhaneye gidin. Bu işgali gerçekleştiren İtilaf Devletleri'ni ve bu işgale sessiz kalan, seyirci kalan İstanbul hükümetini çekeceğiniz telgraflarla protest edin diyor. Mitingler düzenleyin diyor. Bayrağınızı alın sokağa inin diyor. Yani böyle bir şey var. Böyle bir halkı harekete geçiren metin söz konusu. Ve gerçekten bunun amacına ulaştığını bize yine belgeler gösteriyor. Anadolu'da onlarca bu dönemde beyannamenin yayınlanmasının hemen sonraki günlerde mitingler düzenlendiğini görüyoruz. Ki onlardan en önemlisi yine dinleyicilerimiz pek çoğu hatırlayacaklardır. Örneğin İstanbul mitingi var. Ki Halide İp Adıvar'ın kürsüde zehir zemberek bir konuşması var. Ve o kadın, çoluk, çocuk, kız herkes bayrağını almış ve meydanlara inmiş. Yani artık yavaş yavaş kıvırdanma başladı, bir hareketlenme başladı. Bakın Anadolu'da bunun yanı sıra bu dönemde insanlar artık harekete geçti. Neden harekete geçti? Çünkü mezalimler başlıyor. Örneğin Yunanlar İzmir işgal etti. Yunanlar hızlı bir şekilde Batı Anadolu'da ilerlemeye başlıyor. Hedefleri Ankara. İşte Ankara Kalesi'ne ki pek çok hatırada geçer. Ankara Kalesi'ne kendi bayraklarını, Yunan bayrağını dikmek istiyorlar. Ve ama nasıl geliyorlar? Yakarak yıkarak geliyorlar. Korkunç bir katliam, mezalim gerçekleştiriyorlar. İşte bunun üzerine işte Anadolu insanı yeter artık diyecek. Yani şimdi sormak lazım dinleyicilerimize soralım. Yani hangi ana baba gözünün önünde evladının katledilmesine seyirci kalabilir? İşte bunun üzerine o sessizliğini bozacak. Bir şekilde silahlanacak Anadolu insanı ve silahlananlar işgal bölgelerinde dağlara çıkacaklar. Ve dağlarda silahlı direniş grupları oluşturmaya başlayacaklar. İşte biz o dönemde, mütareke döneminde yani 18 sonlarıyla 1919 yılı başlarında dağlarda, Anadolu'da dağlarda oluşan o silahlı direniş gruplarına biz Kuvayi Milli adını vereceğiz. Kuvayi Milli örgütlenmeye başlayacak az sonra. İşte dernekler, cemiyetler kurmaya başlayacak. Yine biz o işgaller döneminde 1919 yılı başlarında tüm Anadolu'da kurulan bu cemiyetlere müdafaa-i hukuk cemiyetleri adını vereceğiz. Yani hakların savunulması anlamına gelen. Tabii mücadele başladı. Havza'dan Amasya'ya geçecek Mustafa Kemal ve arkadaşlar. Amasya önemli bizim Cumhuriyet tarihimiz açısından. Çünkü Amasya ve işte 22 Haziran'da imzalanıyor. 22 Haziran'da ve bu genelgeye o genelgeyi imza atan komutanlar özellikle Ali Fuat Cebesoy mukaddes ittifak adını veriyor. Kutsal ittifak adını veriyor. Yani her şeyin başı aslında. Yani biraz sonra başlayacak olan milli mücadelenin aslında şey bu genelge gerekçesini, yöntemini, amacını ortaya koyuyor. Yani burada bir İstanbul hükümetine res çekme var. Yani ey İstanbul hükümet diyor, ben seni tanımıyorum kardeşim diyor. Yani öyle bir ifade var. Sen diyor üzerine düşen görevi yerine getiremiyorsun diyor. Bu durum diyor ulusumuzu yok olmuş gösteriyor diyor. Öyleyse İstanbul hükümetini tanımıyorsak bizim kendi hükümetimizi bir an önce kurmamız lazım diyor. İşte onun için diyor Anadolu'nun en güvenilir yeri olan Sivas'ta bir kongre toplayalım diyor. Her il işte 3 delegeyi Sivas'a göndersin diyor. Ve bu arada Kazım Karabekir'in itirazı var. Kazım Karabekir Amasya Genelgesi imzası yok. Ama olumlu yanıt veriyor gönderdiği telgrafla. Yalnız Kazım Karabekir'in bir isteği var. Diyor ki Sivas'ta bir kongre toplanacakmış ama diyor Sivas'tan önce diyor Erzurum'a buyurun diyor. Yani Erzurum'da Erzurum halkının diyor, Doğu Anadolu halkının diyor sizin Samsun'dan itibaren başlattığınız mücadeleden haberi yok diyor. Yani Erzurum'da kurultay toplayalım. Hani Amasya'dan Erzurum'a gelin. Bu halkı bilinçlendirelim, bilgilendirelim yapacağımız kurultayla. Arkasından Sivas'a gider ve kongreyi toplarız ve işte hemen işte Erzurum'a hareket var. Fakat Erzurum'da 3 Temmuz 1919'da Paşa ve arkadaşlar Erzurum'da, fakat 8 Temmuz'da İstanbul hükümeti Mustafa Kemal Paşa'yı görevden alıyor. 9. Ordu müfettişliği görevinden alıyor ve Paşa'nın 8'i 9'a bağlayan işte gece yarısı İstanbul'a gönderdiği telgraf son derece önemli. Ne diyor? Ben diyor hem 9. Ordu müfettişliği görevinden hem de işte büyük bir aşk ile merbut bulunduğum mübarek mesleki celile-i askeriyeden de istifamı arzı veda ederim diyor. Böyle çok güzel bir namesi var, çok güzel bir mektubu vardır. Artık sivil, müfettiş değil, asker değil. Fakat işte bu karamsarlığı var biraz üzerinde. Düşünüyor, tutuklanabilir, öldürülebilir. Yani her şey olabilir ama bu düşünceyi kim ortadan kaldıracak? İşte 15. Kolordu Komutanımız Nur İçin Yasin Kazım Karabekir ortadan kaldırıyor. Ve kaldığı Erzurum'da kaldığı binada ben ve kolordum hepimiz emrinizdeyiz paşam diyor. Bağlılığını bildiriyor. Çok rahat bir şekilde paşayı tutuklayabilir, etkisiz hale getirebilir. Yani o gücü var ama... Ama bir bağlılık var yani. Ve arkasından işte Erzurum Kongresi toplanacak. 23 Temmuz 1919'da 7 Ağustos 1919'a kadar çalışacak. Ve tüm yurdu ilgilendiren önemli kararlar alınacak. İlk defa manda ve himayenin reddedilmesi. Artı işte ilk defa kapitülasyonların reddedilmesi. Arkasından Sivas'a, 2 Eylül'de Sivas'a gidecekler. 4 Eylül'de Sivas Kongresi toplanacak. 11 Eylül 1919'a kadar kongre çalışacak. Yine orada tüm vatanı ilgilendiren önemli kararlar alınacak. Arkasından yine kronolojik olarak gidecek olursa işte 20-22 Ekim 1919 tarihinde bir Amasya görüşmeleri var. İstanbul hükümetiyle Mustafa Kemal temsil heyeti masaya oturacak. Ve o önemli 6 maddelik görüşmelere imza atacak. Önemli bizim için. Niye önemli? Çünkü İstanbul hükümeti daha önce bu mücadeleyi yok sayıyordu, tanımıyordu. Şimdi o yok saydığı insanlarla, temsil heyeti üyeleriyle masaya oturdu. Ve o görüşmeleri imza attı. Yani hukuken tanımış oldu. Arkasından da yine Sivas'ta son bir toplantı var. İşte 16 Kasım'da başlayan, 29 Kasım 1919'a kadar devam eden bir Sivas Komutanlar Toplantısı var. 1919 için söylüyorum. Ve o toplantıda pek çok şey konuşuluyor ve o toplantıda diyorlar ki artık ulusal örgütlenme tamamlandı. Şimdi öyle bir yere gidelim ki o gideceğimiz yerde yeni Türk devletinin temellerini atalım. O yer neresi olsun? İşte o yer içinde bulunduğumuz, Ankara. Yaşadığımız Ankara'mız olacak. Ve işte Mustafa Kemal ve arkadaşları 18 Aralık 1919'da Sivas'tan yola çıkacaklar. 3 binek otomobillerle çok zor, çetin koşullar altında zor bir yolculukla işte tarihler 27 Aralık 1919'u gösterirken sabahın erken saatlerinde Gölbaşı üzerinden Dikmen sırtlarında Ankara'ya ayak basacaklar. İşte onların Ankara'ya ayak basmasıyla birlikte işte yeni Türk Devleti'nin kuruluş süreci hızlanacak ki arkasından da işte 23 Nisan 1920'de Ankara'da TBMM açılacak ve yeni Türk Devleti'nin temellerinin bu şekilde atılmış olacağını göreceğiz.
Gerçekten bu 20 dakikalık süreçte o kadar etkileyici, o kadar güzel anlattınız ki o yıllara sanki götürdünüz, taşıdınız bizi. Biz de 19 Mayıs'ın o coşkusunu, o ruhunu sizin sayenizde bir kez daha hissetmiş olduk. Sayın Aysal, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Son cümleler olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere verdiği önemden de birkaç cümleyle bahsederseniz bu bölümü sizinle
evet,
bu şekilde
evet. noktalayalım. Yani gençler tabii Mustafa Kemal için son derece önemli. Yani en azından bu çünkü devrimler var. 1900-1923'ten itibaren biliyorsunuz her anda yıkılan harap olan ülkeyi yeniden canlandırmak amacıyla bir şey var. inkılaplar, bir devrim aşaması geçecek ve tabii bu inkılabı kim yapacak? Gençlerin yapması gerekiyor ve gençlere her açıdan değer veriyor. Pek çok konuşmasında bu konuyu dile getiriyor. Belki de en önemli olay işte sağlığında işte bu bayramı 19 Mayıs'ı işte gençlik ve spor bayramı olarak gençliğe armağan etmesi bu son derece önemli diye düşünüyorum.
Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Aysal aktardıklarınız için. Tekrar söylüyorum ki bize o günlere bir kez daha götürdüğünüz için. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Necdet Aysal stüdyo konuğumuzdu. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs 1919'un milli mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti için öneminden bahsettik ve biraz da nostaljik bir geziye çıkardık belki de sizi anlattıklarıyla. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor. Hemen sonrasında diğer konumuzda yine Hayatın Sesleri devam edecek.
Bak yıldızlar altında gözlerimin içine, duy rüzgarların bize anlattığı bir şey var. Bak yıldızlar altında gözlerimin içine, duy rüzgarların bize anlattığı bir şey var. Bir fısıltı gibi bazen o en büyük çığlıklar, bilmezler mi gelir geçer en büyük fırtınalar. Biz aşkı meleklerden çaldık, birbirimize sımsıkı bağlandık. Biz aşkı meleklerden çaldık, birbirimize sımsıkı bağlandık. Şey var. Bak yıldızlar altında gözlerinin içine, duy rüzgarların bize anlattığı bir şey var. Bir fısıltı gibi bazen o en büyük çığlıklar, bilmezler mi geçer en büyük fırtınalar. Biz aşkı meleklerden çaldık, birbirimize sımsıkı bağlandık. Biz aşkı meleklerden çaldık, birbirimize sımsıkı bağlandık.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara İl Müftülüğü Uzman Vaizi Ayşe Akkoç hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
İnfak konusunu konuşacağız. Hani kelime olarak çok yakın olmadığımız ama içeriğine anladığımızda ne kadar yakın olduğumuzu fark ettiğimiz bir konu aslında. Ne demek infak?
İnfak, karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek harcamak demek. Her türlü harcamayı buna dahil ederek söylüyorum. Ama öncelikle aklımızda gelen şey nedir? Maddi anlamda elimizdeki imkanları herkesle paylaşabilmek. İhtiyacımızın fazlası olanı, hele ihtiyaç sahibine senindir diye verebilmek infakın ta kendisi. Ama infakı bununla da sınırlamayacağız biz. Hiçbir şeyi olmayan da olabilir. İhtiyaç içinde de bulunabilir insanlar. Bu durumda da güler yüzünü, tatlı dilini, bilgisini, beden gücünü yardım ederek infak edebilir insan. Herkesin imkanı var bu noktada yani. İnfak, Allah için harcayabilmek kısacası.
Yani sadece maddi olarak harcamak noktasından daha öte bir nokta.
Hani çok geniş bir kavram.
O genişliği biraz detaylandırabilir miyiz? Neler yapabiliriz örneğin bu infak durumunu gerçekleştirebilmek için?
İnfak etmek isterse insan, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde yol gösteriyor buna dair. Zekat var, sadaka var, fitre var maddi anlamda. Kişinin kardeşiyle derdini, sıkıntısını, hüznünü paylaşması var. Peygamber Efendimiz'in tarif ettiği üzere müminin mümine bir gülümsemesi sadakadır deyişi var. O kadar geniş ki.
Yani bir gülümsemek bile infak kavramının içine giriyor, öyle mi?
Aynen, onun içinde. Güler yüzünü esirgemeyen mümin kardeşinden Allah'ın rızasını kazanır. Çünkü müminlerin birbiriyle, insanların birbiriyle ünsiyeti, anlaşması Allah'ın hoşuna gidiyor. Birbirine ters bakan, eğri bakan, birbirini inciten, üzen insanlar Allah'ın hoşuna gitmiyor. Onun için mükafatlar insanların hoşnutluğunun kazanılması noktasında yoğunlaşır, dikkat edersiniz. Zekat ile ilgili, sadaka ile ilgili, fitre, infak kavramı ile ilgili diyelim biz. Genel bakışa bir göz attığımızda insan insanı maddi manevi mutlu ettiğinde Allah Kur'an-ı Kerim'inde bir vaatte bulunuyor. Ve diyor ki Allah için verenlere karşılığının ne vereceğini, karşılığı olarak Allah'ın ne vereceğini kimse bilemez. O kimse bilemezin arkasında sizi razı edene kadar veririm kıyamet gününde müjdesi var. Hatta dünyada. Çünkü veren için mülkten vermek malın artışına sebep olur kapısını aralar Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde. Vermek hani ağacın maraz kısımları olur. Ana gövdeyi güçlendirmek için ziraat mühendislerimiz budanır. Çok iyi bilir. Onları budarlar. Evet. Ana gövde çok güçlü gelsin. İnfak da böyle bir şeyi barındırır içinde aslında. Ana gövdeyi güçlendirmek için marazlı kısımları budayıp sağa sola vermektir o. O verişler işte güçlendirir. Sevinç verir bir kere. İnsan veren insanın gönlüne huzur dolar. Niye? Verebilmeyi kalbine yerleştirdiyse, verebilen gönlü taşıyorsa, etrafındaki insanlara o ışığı yansıtabiliyorsa o mutluluğu görür. Baktığını gören kalp, baktığını gören akıl, ruh mutlu olur. Evet. O mutluluğu yakalamak aslında çok zor değil. Bazen mal ile, bazen can ile, bazen verdiğimiz küçük bir yardım ile, dertlinin derdini dinlemekle, hatta bilmeyene bir bilgiyi aktarmakla o infak sevabını alabiliriz biz. Ama Kur'an-ı Kerim'de maddi anlamıyla da zikrediyor ki toplumda karşılıklı bir alışveriş olsun. O alışverişten Allah-u Teala razı oluyor. Allah'ın rızasını kazanmak çok kolay. Çünkü reçeteyi sunuyor. Reçetesini bildiğimiz bir şey varsa almayı da biliriz biz. Reçetesini bildiğimiz problemin çözümü de kolaydır. Evet. Bize Rabbim kolay problemleri sunuyor. Bilin, bunları yaparsanız her türlü sıkıntınız izale olur mesajı veriyor Kur'an-ı Kerim'inde ve Peygamber Efendimiz de hayatında bunların müjdesini veriyor bize. Dolayısıyla alışveriş yapan, karşılıklı birbirine maddi manevi kol kanat geren insanların yoğun olduğu bir toplumda mutluluk olur, huzur olur. Birbirini anlayan, duygu birliği yaşayan insanların olduğu toplumda sükunet olur. Birbirine eğri bakmaz insanlar. Allah da bundan razı olur.
Dediniz ya, bir gülümseme bile yeter diye, ya da evet, o sabah verilen bir küçük selam bile yeter. Evet. Çünkü insanların en basitinden birbirlerine güzel ve iyi baktıklarında o yüzlerindeki gülümseme zaten doğrudan doğruya ortaya çıkıyor. Sonrasında da o bahsini ettiğiniz hani manevi duygular ve maddi, eğer imkan ölçüsünde verilebilme imkanı varsa, işte o zaman gerçekten kalpler ve tam karşı olmuş oluyor. Tam da Ramazan ayı içindeyiz. Aslında infakın en güzel gerçekleştirebileceği aylardan biri.
Evet. Ramazan ayında Anadolu insanımızın gönlü o kadar zengin ki, bu ayın o hani sağanak olan rahmetinden pay kapmak için adeta yarış ederler. Hakikaten ülkemiz, dünya ülkeleri arasında bakıyoruz, insanlığa yardım etme noktasında baş koşuyor. Varını yoğunu seferber ediyor tabiri caizse. Elindekini paylaşmasını bilen bir milletimiz var. Ve Kur'an-ı Kerim de bu ahlakı övüyor ve diyor ki, nefsinin cimriliğinden kurtulabilenler kurtuluşa erer. Nefsinin cimriliğini yenebilenler kurtuluşa erer. Kurtuluş reçetesi verebilmek bu anlamda. Eğer toplumda elindeki imkanı paylaşabilen insanlar birbirinin ihtiyacı noktasında seferber olabiliyorsa, o toplumda fakir de zengin de birbirine tepeden bakmıyor. Birbirine eğri bakmıyor. Hı hı. Herkesin taksimatı farklı hayatta. Herkesin rızkı farklı farklı bakıyorsunuz. Herkesin farklı farklı özellikleri var. Ama her bir özellik diğer insana bir katkı sağlıyor. Maddi anlamda da, manevi anlamda da. Alıp vereceğimiz birbirimizden o kadar çok şeyimiz var ki. Evet. Biz sadece parasal boyutunu düşünüyoruz ama değil işte. Parasal boyutu zaten olması gereken şey. Ama o tatlı dil ve gülen yüzün eşlik etmediği bir para veriş, sadaka veriş, zekat veriş övülmüyor işte. Verirken incitmeden verebilmek çok kıymetli bu anlamda. Verdiğimizi başa kalkmadan vermemiz istiyor Allah-u Teala. Çünkü kendisinin kainatın sahibi olduğunu söylüyor ve kainatın sahibi bize rızık veriyor, verdiği rızıktan vermemizi istiyor. Bizim değil hiçbir şey.
Evet.
Elimizde olan her şey emanet. O emaneti sahiplerine ulaştırabildiğimiz oranda mutluyuz biz. Her şey benim olsun diyen bir insanın mutlu olacağını düşünebiliyor musunuz? Bu mümkün değil. Her şeyi olan ama çok mutsuz olan insanların yoğun olduğu toplumlar var. Bazı memleketlerde, özellikle yurt dışı seyahatlerimde, eczacı bir kızımızın söylediği bir cümle beni gerçekten dehşete düşürmüştü. İnsanların maddi anlamda çok refahı vardı ama hocam dedi, burada %60 depresyon ilacı satıyoruz biz. Bu çok ciddi bir rakam. Yani maddi güç insanı mutlu etmiyor. Madde paylaşıldıkça insanı mutlu ediyor.
Evet, çok haklısınız. Yalnızca tabii çevremizde değil. Biz hep kendi toplumumuz içinde düşünüyoruz ama yurt dışında, işte sizin de bahsettiğiniz gibi, refah seviyesi çok yüksek. Pek çok ülke, pek çok yer var ve orada bizim vatandaşlarımız da yaşıyor şu anda, bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimiz. Ama işte mutluluğu onlar da düşündükleri zaman buradaki, Türkiye'deki dostlarıyla, akrabalarıyla, arkadaşlarıyla en azından telefonda görüştüklerinde veya Türkiye'ye geldiklerinde, Türkiye'den yurt dışına misafir kabul ettiklerinde, sanıyorum işte o dostluk, o paylaşım onları mutlu kılıyor en çok.
Evet.
O paylaşım olmasa, orada refah içinde kendi kendilerine yaşamaya devam etseler, Türkiye ile tamamen bağlantılarını koparmış olsalar, ne telefon etseler ne görüşseler, işte o depresyon ilaçlarının yegane sebebidir diye düşünüyorum.
Mutlaka o gönül bağının kurulması, karşılıklı duygu alışverişinin olması, insanların birbirini sevmesi, uzakta olsa gönül birliğinin, o gönül bağının kurulması insanları hem hayata motive ediyor hem de iyiliklere motive ediyor. Dolayısıyla insanların mutlu olmak için pencere aralamasına zemin hazırlıyor bizim dinimiz. İnsanlar da o açık kapılardan istifade eder. Allah'ın sunduğu o reçeteleri hayatına uygularsa dünya hayatında da mutlu olur. Ebed hayatında da mutlu olur.
Evet.
Çünkü sınırsız mükafatı Rabbim vaat ediyor bu noktada.
Biraz da zekat, sadaka ve fitreden bahsedebilir miyiz? Hani işin manevi boyutunu da konuştuk ama biraz da son dakikalarımızda maddi boyutunu konuşacak olursak. Kimlere verilebilir? Kimler yükümlüdür örneğin zekat vermekle?
Zekat konusu çok özel bir kavram, zenginlerin sorumlu olduğu bir konu. Yani ihtiyaç fazlası olan mülkünün üzerinden bir yıl geçtikten sonra artık elindeki imkan, ekstra imkanlardan 1/40'ını en az miktarı olarak söylüyorum. 1/40'ını zekat olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtmakla mükellef. Hı hı. Sadaka zenginlik limitine ulaşmasa bile elindeki imkanını paylaşabilen herkesin yapabileceği bir şey. Fitre ise fakir bile olsa verecek kadar en az geçimlik miktarını verebiliyorsa fakirin de istifade edebileceği bir şey. Fitre, zekat, sadaka, onun için üçü infak kavramı içinde inceleniyor. Hı hı. Fitreyi herkes elinde imkanı o varsa eğer, mesela bu sene Diyanet İşleri Başkanlığı fitre miktarını en az miktarıyla 23 lira olarak açıkladı. Üst sınır yok. İstediğin kadar, gönül zenginliği neye el veriyorsa, imkanların neye el veriyorsa, kendini zaruret haline düşürmek hali olmasın ama ver mesajı vardır orada. Sadakada hani baş göz sadakası derler fitre için. Sadakada da İmkanım var, belayı musibeti def eder, uzaklaştırır anlayışıyla Anadolu'muzda çok yok. Yaygındır.
Yani hani belli bir zamanda verilecek diye bir kaide yok.
Yok. Ama bizim Anadolu insanında Ramazan'ın o engin rahmetinden faydalanma arzusu var ya. Hı-hı. Ramazan'da vereyim de daha çok sevap kazanayım duygusu var. Aslında şeye de vesile oluyor. İnsanların bu ayda biraz o coşkuyu yaşamasına da vesile oluyor. O coşkuyla verildiğinde insanların huzuruna da vesile oluyor. Karşılıklı alışveriş olunca zenginin fakirin malında, fakirin de zenginin malında karşılıklı bir hakkının olduğu, bu hakların verilmesi gerektiği anlayışı kardeşlik duygusunun tesisine vesile oluyor. Fakir biliyor ki Allah'ın kendisine verilecek hakkı alıyor onu alırken. Hı hı. İhtiyacını karşılıyor ve dua alıyor zengin. Ama zenginin fakire daha çok ihtiyacı var. Yani ihtiyaç sahibine daha çok ihtiyacı var. Olmasa kime verecekti diye düşünmek lazım, değil mi?
O duayı almak için.
Evet.
Zekatın da ama yine belli bir zamanı yok, değil mi? Hani mutlaka Ramazan'da Hayır. verilmeli diye bir kaide yok.
Böyle bir kaide yok ama Anadolu'da yaygın bir uygulama. Ramazan'ı tercih ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 276. ayette kimlere zekat verileceği zikrediliyor zaten, işte fakirlere, miskinlere, yolda kalmışlara, akrabalardan ihtiyaç sahibi olanlara, sınıf sınıf hepsini zikrediyor Allah-u Teala kime verebileceğimizi. Peygamber Efendimiz de bir pencere açıyor yalnız o noktada, diyor ki eğer verdiğini akrabaya verirsen iki sevap alırsın, bir sadaka sevabı, ikincisi akrabayı kollayıp gözetme sevabı. Herkes yakın çevresini gözetsin mesajı var. Ramazan da buna vesile olacak diye düşünüyorum.
Evet, değerli hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Aktardıklarınız için, katkılarınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara İl Müftülüğü uzman vaizi Ayşe Akkoç hocamız bizlerle birlikteydi. Ramazan'ın bu güzel gününde infak konusunu konuştuk. Hem maddi boyutuyla hem de manevi boyutuyla kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Güzel bir gün, güzel bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi günü TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında saatler 15.05'i gösterirken buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Hayatın Sesleri.